Ayrım 32 Son Yüzleşme Lisa Gardner Sayfa 406 Ekrana baktı. Arayan dedektif oydu. Hemen yanıtladı. Selam niyetine ben böyle olacağını söylemiştim diyerek açtı telefonu. Şüpheliyi önce yabanileştirdin, sonra da onu kaçmaya teşvik ettin. Tebrikler. Charlie'in işe giderken yanına silahını almazmış. Hayır, almış. Oğlunun sesi sanki bir zafer kazanmış gibi coşkuluydu. Didi bir an duraksayıp suyundan bir yudum alırken kaçırdığı bir şey olup olmadığını düşündü. Nereden biliyorsun?
Çünkü onu takip ettim.
Sen Charlie Grant'ı takip mi ettin?
Aslına bakarsan Grosvenor polis merkezinin park yerinde bekledim. Bu sayede eğer tabancasını kaptıracak olursa balistik incelemeye bir an önce gönderebileceğimi düşündüm.
Cuma gecesi saat 11'de öyle mi?
Önceden telefon edip ateşli silahlar uzmanı John Kasser'a ulaştım. Ondan yerinde kalmasını rica ettim.
Didi bir kez daha kaşlarını çattı. Oğlunun beceriksizliği canını öyle fena halde sıkmıştı ki genç dedektife haddini bildirmek istiyordu. Ama kendini tutmak zorunda kaldı. O ileriyi planlayarak çok zekice bir iş yapmıştı. Bir seri katilin peşindeyken agresif bir strateji izlemek belki de çok yanlış değildi. Aslında Didi de tam olarak bunu yapmayı düşünmüştü.
Polis merkezinden ayrılıp bebeğine gelmektense onu yapabilirdi. Hatta akşam yemeğinden sonra döneceğini de söylemişti. Ama Alex son birkaç gecede fazlasıyla yorulmuştu. Zaten Didi de son birkaç gecenin uykusuzluğu ve anne babasıyla yaptığı kahvaltının yorgunluğuyla Roxbury'ye onca yolu geri tepmektense Jack'in yanında kalmanın daha iyi olacağını düşünmüştü. Evden de çalışabilirdi. Sonra ailesini arayıp arayı yumuşatmalıydı. En iyisi buydu.
Oh, yani pusuya yattım dedi ve Charlie'nin taksi durağından merkeze doğru yürüdüğünü gördüm. Sonra bir devriye memuru aracından inip Charlie'ne yaklaştı. İlk başta bir arkadaş olabileceğini düşündüm ama Charlie'nin dövüş pozisyonu aldı ve polis de elini silahına götürdü. Sanki çantasını zorla Charlie'nden alacakmış, Charlie'nin de karşı koyacakmış gibi duruyordu. Ama sonra adam birden arkasını dönüp gitti. Ondan sonra da Charlie'nin yarı otomatiğini çantasından çıkarıp bir atkıya sardı ve bir kar yığınının altına sakladı.
Şaka yapıyor olmalısın.
Hayır, bu yüzden doğal olarak ben de Charlie'nin merkeze girer girmez 22'lik Taurus'u olduğu yerden çıkardım ve doğruca laboratuvara götürdüm. Görevi tamamladım. Kasser sonuçların sabaha çıkacağını söylüyor.
Didi olayların birden bu derece yön değiştirişi hakkında ne söyleyeceğini bilemiyordu. Üç cinayetten ele geçirdiğimiz 6 kurşun çekirdeği var. Altısı da karşılaştırma yapabilecek kadar iyi durumda mı?
Hayır, ama Kasser 2. ve 3. cinayet mahallinden kullanılabilir çekirdekler olduğunu söyledi. İlk cinayet olan Anti-Holt cinayeti ise biraz daha zor görünüyor. Her iki çekirdek de yaprak gibi açılmış, kurbanın kafatasında sekmiş. Bu nedenle ondan bir sonuç elde edemeyebiliriz.
Didi sesli düşünerek, ama elimizde 3 cinayeti birbirine bağlayan notlar var. Yani Charlie'nin tabancasını bulunan çekirdeklerden biriyle eşleştirecek olursak dedi.
Aynen öyle.
Didi başını evet anlamında salladı. Oh, iyi iş çıkarmıştı. Didi boş yere sinirlenmişti. Hayatının bu evresinde işinde daha destekleyici bir tavır takınmalı, deneyimsiz dedektife akıl hocalığı yapan deneyimli bir dedektif gibi davranmalıydı. Yani sorumluluğu artık başkasına devretmeliydi. Başka bir deyişle artık yaşlanıyordu.
Didi teyzeyle görüştün mü diye sordu.
Henüz değil. Charlie'yi alt etmeye çalışmakla meşguldüm.
Ama bu yaptığım seni de memnun etmedi mi?
Meşgul olması kısmına katılabilirdi ama onun bu derece takıntılı olması onu biraz endişelendiriyordu.
Didi'yi bastırarak, şimdi de Grosvenor polis merkezine mi gidiyorsun diye sordu.
Niye ki?
İşleri o kadar ileri götürmüşsün.
O cevap vermedi. Didi ise bunu çoktan bir cevap olarak kabul etmişti.
Charlie'nin işten çıkışına şahitlik etmek istiyorsun değil mi? Onu karı kazıp silahını ararken görmek istiyorsun.
O cevap vermedi.
Didi, Charlie bugün kendini korumak için o silaha ihtiyacı olduğuna inanıyor dedi. O olmadığında ne yapacak sence?
O ifadesiz bir sesle, eğer yeterince akıllıysa teslim olur dedi. Onu hapishaneye göndererek koruyabiliriz. İnan bana, en yakın arkadaşlarını kim öldürdüyse Charlie'yi orada aramak aklına gelmeyecektir.
İlk kez birini tutukluyorsun değil mi?
Hemen hemen.
Bir cinsel suçlar dedektifi olarak polisin yerine bazı işler başaran birini tutuklamak konusunda biraz daha ağırdan almak çok mu zor?
Ben cinsel suçlar birimine daha çok güveniyorum. Bence kimseye ihtiyacımız yok. Yeterince iyi çalışıyoruz.
Didi kariyerinde delil yetersizliği sebebiyle tutuklayamadığı pek çok pedofili düşündüğünde O'ya hak veremeyeceğini düşündü. Ama yine de sessiz kalıp suyunu bitirerek yeniden konuya dönmeye karar verdi.
Facebook gönderileri ne alemde?
O, binden fazla kişi sayfaya üye oldu dedi. Çoğu Atlanta ve Providence'dan kurbanların aileleri ve arkadaşları. Her gönderiyi dikkatle inceleyemiyorum. Bu kadar iş yükünün altından kalkabilmemiz için yarım düzine daha personele ihtiyacımız var. Bu nedenle sadece dikkat çeken, tuhaf duran gönderilere bakıyorum. Şu ana kadar dikkatimi tek çeken kişi de Randy'nin eski kocası oldu.
O şu an Federaller Kulübü'ne hizmetle cezalı değil mi?
Anlaşılan o ki orada internet erişimleri var. Çünkü sayfaya ilk katılanlardan biri o. Sayfada başsağlığı dileyip Randy'nin ölüm tarihini paylaşmış.
Pislik herif.
Eğer istersen işleri biraz karıştırabilirim. Yani en azından Randy pislik kocasından kurtuldu diye yazabilirim.
Yap o halde, bakalım ne cevap yazacak. Colorado'dan bir şeyler yazan var mı?
Oh, Didi'nin neden Charlie'nin bir zamanlar Arvada'da çalıştığını açıkladığını bilmek istemişti.
Oh, heyecanla annesi ne zaman ölmüş diye sordu.
8 yıl önce. Charlie'nin bulunduğu yer ve zamanı kesin olarak belirlememiz gerek. Ama bana kalırsa orada kaldığı süre Arvada komuta merkezinde kaldığı zamanla kısıtlı.
Nasıl ölmüş?
Adli tıp uzmanı uzun süre alkol alımından kaynaklı karaciğer yetmezliği gibi doğal sebeplere bağlıyor. Ama ceset bulunmadan çok önce ölmüş. Bu da ölüm sebebini bilimsel sebeplerden çok daha usta işi bir sebebe bağlamayı gerektiriyor.
Boğulmuş olabilir dedi o, yüzüne bastırılan bir yastıkla. Ben olsam öyle yapardım.
Anneyi bir zamanlar kendi çocuklarını öldürdüğü biçimde öldürürdün. Ama o durumda adli tıp uzmanı oksijen yetersizliği ya da peteşiyal kanama tespit edebilirdi.
Eğer çürüme yeterince geliştiyse bunu belirleyemez. Dediğin gibi bilimsel sebepten çok usta işi bir sebebe benziyor.
Sence Charlie'in mi yapmıştır?
Didi bunu içtenlikle sormuştu. Annenin tam da Charlie'nin Colorado'da bulunduğu zamanlarda öldürülmesi kafasını çok karıştırıyordu. Ama yine de Charlie onu sorgularken gayet mantıklı sorular sordu. Annesinin öldüğünü hiç düşünmeden önce hapishaneyi, sonra akıl hastanesine akıl edip en sonunda ölümü düşündü. Onun nasıl öldüğünü bile sordu. Yani eğer onu gerçekten öldürmüşse, Boulder'da onun izini sürüp ziyaret edip annesi karşı koymaya çalışırken yüzüne 5 dakika boyunca bir yastık batırdıysa, bu kız kesinlikle kusursuz bir oyuncu.
Dedektif O bir an sessiz kaldı. Ondan hala hoşlanıyor musun?
Bunun hoşlanmakla alakası yok. Sadece sesli düşünüyorum. İyi dedektifler tartışır. Bu bizim işimizin en eğlenceli kısmı.
Charlie'in bir katille beraber büyüdü. Belli ki annesi o iki bebeği öldürürken izlemiştir bile. Hatta belki de kendisi yapmıştır.
Oldukça büyük bir iddia bu.
Yine de bu konuda istismara uğradığı ortada, aralarında ailecek hiçbir zaman gerçekleşmeyen bağı, var olmayan sempatiyi bir düşünsene. Azıcık bir sevginin tüm acıları azalttığı görüşünde herkes hemfikirdir herhalde. Siz polisler bunu daha iyi bilirsiniz.
Charlie'in Rosalind'i sevdiğini iddia etmişti ama.
Ne fark eder ki? Belki de onu yoldan çıkaran şey tam da Rosalind'in ölümü oldu. Sonrasında tamamen kendini kaybetti. Annesiyle ölesiye mücadele etti. Ve eğer annesi onu bıçaklamış olmasaydı belki de onu öldürecekti.
Bu da başka bir büyük iddia.
Anne tam zamanında ortadan kayboldu ve Charlie New Hampshire dağlarına gitti. Yeni bir ev, yeni kurallar, yeni bir hayat. Belki bir süre işe yaramıştır. Ta ki arkadaşları dağılıncaya kadar. Sonra zavallı Charlie yeniden yalnız kaldı. Belki sonrasında yeniden annesinin peşinden gidip yarım kalan işini tamamlamaya karar vermiştir.
Bu konuda Charlie'nin annesinin Boulder'da yaşadığını bildiğine tanıklık edecek birilerine bir kanıta ihtiyacımız olacaktır.
Bilgisayarına el konulabilir.
Bilgisayarı yok. Eminim ki teyzesinin vardır New Hampshire'da. Onu alalım ve inceleyelim. Belki bir e-posta ya da bir internet aramasına denk geliriz. Hep bugün de bu yaşta yaşayacak değil ya. Kaldı ki bence hala bilgisayar erişimi vardır. Belki de Boston Halk Kütüphanesi'ndeki bilgisayarlardan birini kullanıp avlayacağı pedofilleri oradan buluyordur. Hiç kimse medeniyetten bu kadar uzak yaşayamaz. Ve senin de dün Neil'a söylediğin gibi insan ardında mutlaka bir iz bırakır. Bize düşense sadece bu olayı daha fazla kurcalamak. Belki Charlie 8 yıl önce annesini aradı, buldu ve öldürdü. Bu kendini iyi hissetmesini sağlamış olabilir. Ne de olsa adalet yerini bulmuş olacaktı.
Dee Dee bu fikre karşı çıkmadı. Charlie'nin annesinin ölümü gerçekten adaletin yerini bulması demekti çünkü. Ve o da internet kullanan herkesin ardında bir iz bıraktığı konusunda hemfikirdi. Akşam yemeğinden hemen önce Phil ile telefonda konuşmuşlardı. Neil ve Phil Barry'nin odasından tam 8 farklı elektronik aygıt aldıklarını öğrenmişti. Şimdi artık teknisyenlerin özellikle Barry'yi diğer iki pedofile bağlayan kanıt başta olmak üzere görgü tanıklarının bahsettiği mavi gözlü şeytanın onun izine nasıl ulaştığına dair gerekli kanıtları bulmalarını umuyorlardı.
Yani sen şimdi Charlene Grant'in annesini öldürdüğünü, sonra bu hissin çok hoşuna gittiğini ve 8 yıl ara verdikten sonra adaletin yerini daha fazla bulması için Bostonlu sapıkları ard arda öldürmeye başladığını mı söylüyorsun?
Belki de 8 yıl beklememiştir, belki de farklı davalarda yer alan başka sapık cinayetleri daha vardır. Ayrıca stresin katillerin baş nedeni olduğunu da bilmem söylememe gerek var mı? Charlene Grant'in şu anki hali ise ne derece stresli olduğunun göstergesi.
Aslında iyi bir kız olduğunu ama stresi fazla yükseldiğinde silahını doldurup kurşun yağdırarak stres attığını mı söylüyorsun?
Neden olmasın? Cinsel saldırganları öldürmek için çok daha kötü nedenler de var.
Yine büyük iddialar bunlar.
İşte tam da bu yüzden diyerek devam etti Ow. Bu gece onu takip ettim ve silahını ele geçirip laboratuvara teslim ettim. Yarın artık iddiaları unutacağız. Elimizde bir balistik raporu olacak.
Dee Dee umarım dedi. Çünkü aksi halde bir cinayet kurbanının büyük gün öncesi kendini korumak için tek çaresi olan ruhsatlı silahına yok yere el koymuş olacağız.
Ow sanki bu fikirden rahatsız olmuş gibi buna karşı çıkarak cinayet falan yok dedi. Bu sadece Charlie'nin ve o küçükken onun ve kardeşlerinin başına gelenlerle ilgili. Yarın onun hedef olacağını hiç sanmıyorum. Bana sorarsan o tam bir elebaşı. Pek çok insan çocukken istismar edilmiş olabilir ama emin ol hiçbiri anneleri tarafından bıçaklanacak olsalar böylesi bir detayı unutmazlardı. Ama Charlie'ine bakınca o bunu tamamen unutmuş görünüyor. Bana kalırsa yalanları da bununla başlıyor.
Onun Sibyl filmindeki çok kişilikli kız gibi olduğuna inandığını sanıyordum. Hafızasının bu denli kötü oluşunun sebebini buna bağlamamış mıydın? Charlie annesi tarafından değil, kurban kişiliği tarafından bıçaklanmıştı hani. Rosalind'e gelince, Charlie aslında onu tanımıyordu ve bu sapıkların ardından Charlie'in değil, diğer koruyucu kişilik olan Abigail koşuyordu.
Hepsi saçmalık.
Ama sen başlattın.
Sadece tartışmayı açmak istedim. İşimizin en eğlenceli kısmının bu olduğunu söyleyen sen değil miydin?
Dee Dee dedektifin bu kadar kısa zamanda bu denli ağız değiştirmesine kafasını iki yana sallayarak karşıladı.
Güzel, en azından bir konuda hemfikiriz. O da balistik rapora ihtiyaç duyduğumuz. Silahı ele geçirip bir an önce laboratuvara göndererek iyi iş çıkardın dedektif.
Didi bir an hattın ucundaki dedektifin huzursuzluğunu hisseder gibi oldu. O an aklına tıpkı onun gibi övgüden çok eleştiriye daha açık başka bir dedektif, yani kendisi geldi. Didi sert bir sesle dedektif dedi.
Evet.
Eve git ve biraz uyu. Charlie'nin işten çıkıp John Casser'ın balistik raporunu tamamlaması için önümüzde yaklaşık 7 saatlik bir süre var. Muhtemelen yarın çok büyük bir gün olacak. Ve
Didi duraksadı. İki cinayetin ölüm yıldönümü olarak beklediğimizden uzun bir gece bile olabilir.
Oh, hiç tereddüt etmeden sorun değil dedi. Saat 11 gibi Charlie'ni tutuklamış, saat 1 gibi mahkemeye çıkarmış, 3 gibi de cezaevine göndermiş oluruz. Yani eğer birileri onu öldürmek isterse ona ulaşmak için hayli uzun bir tünel kazmaları gerekebilir.
33. Bölüm.
Merhaba, benim adım Abigail. Endişelenme, daha önce tanışmıştık.
Benden korkuyor musun? Yoksa benim için mi korkuyorsun?
Bana güven, seni koruyacağım.
Güvenmiyor musun yoksa?
Merhaba, benim adım Abigail.
34. Bölüm. Cumartesi sabahı saat 7 geriye doğru hızla akan son 13 saat. Belki daha az ya da belki daha fazla. Bildiğim tek şey vardiyamın bitmek üzere oluşu ama görevi teslim edeceğim arkadaşımın henüz gelmeyişi yüzünden masaya hapsolduğum gerçeği ve Boston'un dört bir köşesindeki panik içindeki insanların hala telefonu bir an olsun susturmayışı. Şu ana dek bir yığın motorlu taşıt kazası haberi aldım. Kediye çarpan bir araba, telefon direğine çarpan bir motosiklet, sarhoş gencin kavga ettiği bir diğer sarhoş genç. Sabah saat 2 civarında barlar kapandı ve telefon hatlarına gelen ihbarlar bir anda adeta patlama yaşadı. 375 Markham Caddesi'nden Tina Limmer arayıp erkek arkadaşının tam bir pislik olduğunu söyledi. Sanırım onu en yakın arkadaşıyla birlikteyken basmıştı. Maalesef pislik olmak polise intikal ettirilebilecek bir suç değildi. Bu nedenle bu telefonu kapamak zorunda kalmıştım. Hemen ardından 896 Concord Bulvarı'ndan Cherry Weiss'tan gelen ihbara göre apartmanın merdiven boşluğundan dumanlar yükseliyordu. Hemen iki polis aracını ve de itfaiyeyi olay yerine yönlendirdim. Memurlar olay yerine vardığında 70 yaşında iki sarhoş adamın kendi osuruklarını yakma çabalarına şahit olup ikisini de tutuklamışlardı. İtfaiye ise bu duruma sadece gülüp olayı izlemekle yetinmişti. Bir sonraki çağrı 95 Wentworth yolundan Winnie Pearl'e aitti. Komuta merkezini kendi burnunu kaybettiğini haber vermek üzere aramıştı. Yaptığım kısa bir soruşturmayla onu kendi banyosuna yönlendirmeyi başarmış ve aynada burnunu görmesini sağlamıştım. Anlaşılan Winnie cuma gününün büyük bir kısmını ev yapımı limon likörü içerek geçirmişti. Zaten bu da daha 10 dakika geçmeden arayıp bu kez dudaklarını kaybettiğini, hissetmediğini, tüm ağzının yok olduğunu söylemesini açıklıyordu. Winnie'ye 4 aspirini 3 bardak suyla içmesini söyleyip sabaha çıkabilmesi için bol şans diledim. Bu arama diğer 3 bar kavgasından ilkini cevaplayabilmem için tam zamanında bitmişti. Kavgaları 2 aile içi şiddet vakası ve bir Hummer'ın park halindeki 3 araca çarptığı trafik kazası izlemişti. Park halindeki arabalar tam birer hurda yığınıyken Hummer'ın da iyi durumda olduğu söylenemezdi. Bu olayda da yine Hummer'ın zil zurna sarhoş sürücüsü olaysız bir şekilde tutuklanmıştı. Saat 3 civarında masamın başında buz gibi olmuş tavuk göğsü ile yarım greyfurt yedim. Saat 4.30'da telefon trafiği biraz azaldığında nihayet tuvalete gitme imkanı yakaladım. 5.30'da polis merkezinin bilgisayarından Facebook'a girmeyi denedim. Randy ve Jackie adını açılan sayfaya göz atmak istiyordum. 8 dakika boyunca sayfada kalıp uzun arkadaş listesini, paylaşılan anıları, acı tatlı gözyaşı dökenleri inceledim. Derken monitörün ışığı bir kez daha yandı. Bu defaki yayaya çarpan bir otomobildi. Yaya yaralı olsa da 911'i arayabilecek kadar iyi durumdaydı. Olaya karışan araç ise çoktan kayıplara karışmıştı. Randy ayın 21'inde hiç şüphe duymamış olmalıydı. Yani en azından ben öyle olduğunu tahmin ediyordum.
Polis ne bir tehdit mektubu ne de şüpheli bir davranış bulgusuna ulaşmıştı. Küçük kendi halinde bir hayat sürüyordu. Muhtemelen en iyi arkadaşı olan yoga hocası Randy'nin olağanüstü bir durumdan bahsettiğine hiç tanıklık etmemişti. Demek ki ayın 21'i Randy için her gün gibi bir gündü. Kalkmış o günün dünyadaki son gün olacağından habersiz, hiçbir şey düşünmeden, hiçbir şey anlamadan işlerini halletmişti. Acaba öylesi daha mı iyiydi? Ölümün adım adım yaklaştığını hiç bilmeden yaşamak mı daha iyiydi? Yoksa benim gibi son bir seneni her dakikayı sayarak, iç karartan sona giderken her saniyeyi planlamak mıydı iyi olan? Jackie ise 21 Ocak gününe ağlayarak başlamıştı. Bundan emindim. O da o sabah benim gibi kalbindeki ağırlıkla uyanmış olmalıydı. Çünkü o gün Randy'nin birinci ölüm yıl dönümüydü ve polis hala hiçbir ize, bulguya ulaşamamıştı. Çocukluk arkadaşımız akıl almaz bir biçimde öldürülmüş ve biz bir yığın soruyla baş başa kalmıştık. Jackie güne sakin ve sessiz başlamış olmalıydı. Belki de o gün Randy'nin anısına bir sıra inci takmıştı boynuna ya da belki canlı çiçekler alıp işe giderken Randy'nin en sevdiği grup olan Journey'i dinlemişti. Bense o sabah New Hampshire'da Randy'nin mezarını ziyaret etmiş ve ona marketten aldığım sarı gülleri götürmüştüm. Mezarının başında ailesini görüp ne diyeceğimi bilemeyeceğimi düşünerek endişelendiysem de gittiğimde mezarlık boştu. Yerdeki buz kesmiş karın üzerinde tek başıma öylece durarak, buz gibi havada içim titreyerek, gözyaşlarımın gözlerimden süzülüp yanaklarımda donuşunu hissetmiştim. Jackie ayın 21'inde kendini huzursuz hissetmiş olabilirdi. Belki ama kendisi için bir tehlike hissetmediği, korkmadığı ortadaydı. Aksi olsa o gece para gitmezdi. Üzgündü belki ama ortada korkmasını gerektirecek bir durum yoktu. Belki de dışarıda geçireceği bir gecenin onu neşelendireceğini düşünmüştü. Polis Jackie'nin o gece bir kadınla tanıştığını söylemişti. Hiçbir yakın arkadaş ya da akraba çıkıp da o gece son saatlerini Jackie'nin yanında geçirdiğini söylemediğine göre yanındaki hiç tanımadığı yabancı biriydi. Yani Jackie bara gitmiş, birileriyle tanışmış ve ondan hoşlanıp ona güvenmiş olmalıydı ki evine davet etmişti. Hiçbir boğuşma izi yoktu. Dönüp dolaşıp aklımın takıldığı nokta burasıydı. Kafamı karıştıran sadece Jackie'nin ölümü değil, karşı koymadan ölmüş olmasıydı. Bunu anlayamıyordum. JT geçen gün ellerini boğazıma sardığında önce şoka girmiş, bir an tepki verememiştim. Ama sonra birden nefes alma içgüdüsüyle karşı koymaya başlamış, nefes alabilmek için amansız bir mücadeleye girişmiştim. Randy her zaman uysal bir kızdı ama Jackie her zaman dik kafalıydı. 26 yaşında bir kurumun başkan yardımcısı olacak kadar mücadeleci bir kadın. Bu kavga sahnesinden böyle çekilemezdi. Son bir senedir düşünüp durduğum gibi bunun sebebini bir kez daha düşündüm. Ama bulabildiğim bir cevap yoktu. Onca kafa patlatmanın ardından elimde tek kalansa sinir bozukluğuydu. Ellerim titrerken çalan telefon hatlarını cevapladım. Dişlerimi sıkıp bedenim diken üstünde, silahımın yanımda olmayışının huzursuzluğu içinde çalıştım, çalıştım, çalıştım. Sabah 7, 8, 9. Saat 9'u çeyrek geçe komiser muavini Collins gelip yerime gelecek arkadaşımın hastalandığını, onun yerine birini ayarlamaya çalıştıklarını söyledi. Onlar bulana dek benim görev başında kalmam gerekecekti. Bu bir rica değil, emirdi. Bu işin doğası da buydu. 911 telefon hatlarının başında mutlaka her zaman birisi olmalıydı. Yani nöbeti devredeceğim kişi ortaya çıkana dek orada kök salsam da oturmak zorundaydım. Yerime birinin gelmemesi benim de evime gidemeyeceğim anlamına geliyordu. Saat 9, 10, 11... Son saatlerimi bu karanlık odada başkalarının sorunlarını çözmeye çalışarak, onların krizleriyle uğraşarak geçiriyordum. O an lisede okuduğum T.S. Eliot'un İşte Dünya Böyle Biter şiirini anımsadım. Şevkle değil, ağlayarak bitirirsin ömrünü. Dövüşmek istiyordum. Bu gece ne olursa olsun zarar veren, karşıdakini bedenen sarsan ben olmak istiyordum. Kaybetsem de kazansam da dedektif D.D. Warren ve ekibi benim olay yerimde illaki bazı deliller bulacaklardı. Kararım bu yöndeydi. Saat 11.30. Shirley Wert siyah saçlarını kırmızı bir bandıranın altına sıkıştırmış, omzundaki kitap çantasıyla çıka geldi. Birlikte arama geçmişine baktık ve ona vücudunun bazı parçalarını kaybettiğine inanan Winnie'den bahsettim. Sonra kulaklığımı ona devredip masamdan uzaklaştım ve son bir kez ardıma baktım. Burayı özleyecek miydim? Amirlerime 2 haftalık izne ayrıldığımı söylemiştim. Ayrılışımı bir dram haline getirmek istemiyordum. Ayın 21'inden sonra neler olacak gibi sorulara maruz kalmak istemiyordum. Çok tuhaftı ama nefesimin kesildiğini hissediyordum. Anı ağlı ekranına bakıp duygulandım. Bu işi sevmiştim. Memurları önemsiyor, onlara karşı sahip olduğum yükü biliyor ve onları korumaktan onur duyuyordum. Son 1 senede bu karanlık odada bunca telefonla baş ederek kendimce bazı farklar yarattığımı hissettim. Saat 11.45. Son 8 saat 15 dakikam. Postacı çantamı bulup Grosvenor polis merkezinden ayrıldım. Giderken arkama bakmamak için kendimi zor tutuyordum. Doğruca silahımı gömdüğüm yere gittim. Park yerinin uzak köşesindeki o dikenli çalılığın ardına koştum. Önce sağa, sonra sola bakındım. Etraf temizdi. Eğilip silahımı aramaya başladım. Ama yoktu. Karı eşeledim. Biraz sola, biraz sağa kaydırdım ellerimi. Sonrasında kendimi kaybedip tıpkı toprağı eşeleyen bir köpek gibi 2 elimle birden karı kazmaya başladım. Yoktu. Silah gitmişti. Yerinde sadece üzeri toprakla ve şehrin pisliğiyle örtülü buzlu bir çukur bırakıp yok olmuştu. Uzaklardan siren seslerinin geldiğini duydum. Tam 1, 2, 3 devriye aracı geliyordu. Silahımı kim almış olabilirdi ki? Yerini kimseye söylememiştim. Son anda etrafta kimseler yokken saklamıştım. Ben bile ne yapacağıma son anda karar vermişken bunu yapacağımı kim tahmin etmiş olabilirdi? O an boynumun arkasındaki tüylerimin diken diken olduğunu hissettim. En sonunda anlamıştım. Katilim Boston'daydı, beni izliyordu. Daha şimdiden benden bir adım öndeydi. İşte yolun sonuna gelmiştik. Geri sayım bitmişti. Kendi cinayetim resmen başlamıştı. Elimde olmadan kazdığım topraktan, kirli kardan sendeleyerek uzaklaştım. Sonra silahsız ve paniklemiş bir halde koşmaya başladım. 32. ayrımın sonu. Sayfa 421.